Ayrım 16. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik. Zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 253. 4. Bölüm. Dinciliğin prototipi, ehli kitap dinciliği. Yahudilik ve Hristiyanlıkta dincilik. Ehli kitap kavramının anlamı ve çerçevesi. Ehli kitap. Ehli kitap dinciliği biraz sonra incelediğimizde görüleceği gibi dinciliğin başlangıç kurumu prototipidir. Yine biraz sonra görüleceği gibi ehli kitap dinciliğine ilişkin olarak yapacağımız tespitler Müslümanlar arası dincilikler için de aynen geçerlidir. Kur'an kendine özgü esrarlı uslubu içerisinde bu gerçeği gösterirken yoldan sapmışların eskileriyle yenilerinin kalp benzerliğinden söz eder. Şu mucize ihbardaki ihtişama bakın. İlimden nasipsiz olanlar dedi ki, Allah bizimle konuşsaydı yahut bize bir mucize gelseydi ya, onlardan öncekiler de aynen onların dediği gibi demişti. Kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri gerçeği apaçık bilmek isteyenler için iyiden iyiye açıklamışızdır. Bakara 118. Dinciliğin prototipi olan ehli kitapla Müslüman dünyanın aynı sapma sürecinden geçeceğini bildiren Hazreti Peygamber, bu ayetin bir tefsirini yapmış demektir. Ayette anılan kalp benzerliği öyle sonradan ortaya çıkmamıştır. Sahabenin bir kısmında da vardır. Kur'an bu ince noktaya da bir kelam harikasıyla parmak basmaktadır. Yoksa siz de peygamberinizden daha önce Musa'dan istekte bulunulduğu gibi isteklerde bulunmak mı diliyorsunuz? İmanı küfürle değiştirmeye kalkan yolun dost doğrusunu saptırmış olur. Bakara 108. Kur'an bu ortak sıkıntıyı, daha doğrusu belayı değişik bayramlarda tekrar etmiştir. Hatta bazen aynı kelimelerle tekrar etmiştir. Önce ehli kitabı tanıyalım. Ehli kitap veya kendilerine kitap verilenler diye adlandırılan topluluktan isim vererek bahseden Kur'an ayetlerinin sayısı 70 küsurdur. Ehli kitap tabirini kullanmadan tespit yapan ayetlerin sayısı ise bunun birkaç katıdır. Bu da gösterir ki bu kavram Kur'an mesajını tanımada çok önemlidir. Ehli kitap, kitap sahibi olanlar, kitabı olanlar, peygamberler tarafından getirilmiş kitapların birine inananlar gibi anlamlar yanında, filolojik noktadan hareket edildiğinde yazmayı bilenler, izlemekte oldukları bir kitaba sahip bulunanlar ve nihayet okuma yazma bilenler gibi manalara da gelir. Kitap, vahyin adlarından biri olduğuna göre ehli kitap, vahye muhatap olmuş topluluk anlamına da gelecektir ve bu anlamda her topluluk kitap ehlidir. Çünkü Kur'an'a göre her topluma mutlaka bir peygamber gönderilmiştir. Fatır 24. Öte yandan Kur'an peygamberlerin sayısını kendi bünyesinde adı geçenlerle sınırlamamıştır. Haklarında bilgi verilen peygamberler yanında kendilerinden bahsedilmeyen peygamberler de vardır. O halde kitap sahibi topluluklar genel çerçevede Kur'an'da adı geçenlerden ibaret değildir. Bu bakış açısının bir gereği olarak Hazreti Peygamber, Sabi ve Mecusilere kızlarını almak ve kestikleri hayvanların etini yemek dışında Yahudi ve Hristiyanlar gibi davranılmasını emrediyor. İslam bilginleri işte bu yüzden ehli kitap deyiminin hukuksal çerçevesini mümkün oldukça geniş tutarlar. Hatta Zerdüştiler, dağınık parçalar halindeki Zend Avesta'yı bir kitap halinde toplayarak ehli kitap topluluk kavramı içine girmeyi denemiş ve kısmen başarmışlardır. Ancak şu bir gerçektir ki Kur'an'ın Hazreti Peygamber'in ve fıkıhçıların ortak kullanımıyla ehli kitap deyimi özel çerçevede Yahudiler ve Hristiyanları ifade eder. Bununla beraber deyimin diğer Kur'ansal boyutlarına dikkate almamızı engelleyecek hiçbir ayet yoktur. Genel çerçeve itibarıyla ehli kitap, tevhid dini olan peygamberli dinlerin namı diğer Semitik dinlerin İslam'dan önceki temsilcileri ve taşıyıcılarıdır. Kur'an bu toplulukların kendilerine verilen emaneti yozlaştırdıklarını, nebileri öldürmeye, Allah'a ortak koşmaya kadar giden fenalıklar işlediklerini söyler ve sık sık hatalarını düzelterek onları doğruya, insaflı olmaya, Allah'a verdikleri sözü tutmaya çağırır. Şu bir gerçek ki Kur'an ehli kitabı mutlak düşman hedef olarak göstermemekte, tam aksine tevhid gerçeğinin egemenliğini sağlamada işbirliğine çağrılan bir entegrasyon unsuru olarak değerlendirmektedir. Ehli kitabın en büyük hatası, tanrısal vahyin son temsilcisi olan Hazreti Muhammed'i tanıyıp dinlememektir. Onların bu yanılgısı, ellerindeki vahiy ürünü kitapları art niyet ve çıkarcılıktan uzak bir mantıkla okumamaları, başka bir deyişle dincilik yapmaları yüzündendir. Maide 68. Kur'an buna, kitabın bir kısmını okuyup diğer bir kısmını görmezden gelmek diyor. Bakara 85. Bu yine Kur'an'ın ifadesiyle kendilerine bir tanrı elçisi geldiğinde ellerindeki kitabını o elçiye ilişkin beyanlarını göz ardı ederek inkara gitmek şeklinde sergilenen bir davranıştır. Bakara 100-101. O halde ehli kitabın vahyin son temsilcisi Hazreti Muhammed'i inkarları bir bilgisizlik, delilsizlik olayı değil, bir inat ve haset olayıdır. Bakara 121-144-146, En'am 20-114. Onlar bilip durdukları halde hakkı kirletmektedirler. Ali İmran 70-71. Kur'an, kitap ehlinin inat ve kıskançlıktan doğan tarih ve fesatlarına dikkat çekmekle birlikte, Müslüman toplumun onlara sıcak bakmasını esas almış ve bu kitleye farklı bir statü tanımıştır. Onların yemekleri yenir, kestikleri, avladıkları hayvanlar da yenir. Maide 5. Kur'an, ehli kitapla mücadelenin en güzel biçimde yapılmasını emreder. Sertlik bunların sadece zulme sapanlarına uygulanacaktır. Ankebut suresinin 46. ayeti bu emri verirken, evrensel Kur'an, enginlik ve rahmetine uygun şu gerekçeyle gösterir. Onlara deyin ki, biz Müslümanlar, bize indirilene de inanmışızdır, size indirilene de ve bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve biz o biricik ilaha teslim olmuş kişileriz. Ehli kitap kitlelerinin tümü, Allah'ın birliği etrafında beraberliğe çağrılmaktadır. Ali İmran 64. ayet bu noktada tarihin ilk birlik, unification çağrısıdır. Ve bu çağrının esasını, yaratıcı kudretin birliğine iman ile insanın insana kul olmasının reddi oluşturmaktadır. Kur'an'ın bu evrensel çağrısını dinler tarihi ve insanlığın birliği açısından değerlendiren müfessir Elmalılı, sözün özünü şu güzel cümleyle ifadeye koymuştur. Dini yüceliş ve gelişme, vicdanların parçalanma, bölünme ifade eden özelliklerinde değil, toplu ve birlik olmalarında ve çerçeveyi geniş tutmalarındadır. Elmalılı, Tefsir 2-1132. Ehli kitap dinciliğinin göstergeleri. Ulemamızın doğru yoldan sapanları için bunda biraz Yahudileşme var, ibadette aşırılığa gidenleri için de bunda biraz Hristiyanlaşma var, derdik. Süfyan bin Uyeyne. Yahudilerin ve Hristiyanların özel kimliklerine atfen ortaya konan olumsuzluklar biraz aşağıda ayrı ayrı gösterilecektir. Fakat önce ehli kitap vurgusuyla dikkat çekilen ortak olumsuzlukları görelim. Bunlar şöyle sıralanabilir. 1. Peygamberleri ilahlaştırmak. Ehli kitap zümrelerin ortak suçlarından biri olan bu sapma, bazı peygamberleri Allah'ın oğlu ilan etmenin sonucudur. Kur'an son derece açık ama öfkeli konuşuyor. Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur, dedi. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur, dedi. Kendi ağızlarının sözüdür bu. Kendilerinden önce inkar edenlerin sözlerine benzetme yapıyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da yüz geri çeviriyorlar. Tevbe 30. 2. Din adamlarını Rableştirmek. Bu ağır dincilik suçunu ehli kitabın Yahudi ve Hristiyan kanatlarının birlikte işledikleri açıkça ifade edilmiş, Hristiyanların buna İsa'yı Tanrı'nın oğlu ilan etme şeklinde bir cürüm daha eklediklerine de vurgu yapılmıştır. İşte o bey yine. Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da Rabler edindiler. Meryem'in oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine tek olan Allah'tan başkasına ibadet etmemeleri emredilmişti. İlah yok o tek Allah'tan başka. Onların ortak koştuklarından arınmıştır o. Tevbe 31. Din temsilcilerini kutsal, dokunulmaz kabul etmek, dincilik tarihine ehli kitap dincilerinin armağanıdır. Kur'an-ı Kerim, insanlığı Tanrı kavramı etrafında birliğe çağırırken ehli kitaba şöyle seslenmektedir. De ki, ey ehli kitap, sizin ve bizim aramızda aynı olan şu söze gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ın birisinden bazımız bazımızı Rabler edinmesin. Ali İmran 64. Bu ayette geçen bazımız bazımızı Rabler edinmesin ifadesinin ne anlama geldiği Hazreti Peygamber'den sorulduğunda Tanrı elçisi şöyle buyurmuştur. Din temsilcilerinin sözlerini Allah kelamı gibi benimsemek, onları Rab edinmek olur. Hristiyanlar bunu yapmıştır. 3. Mişnalara sarılıp tanrısal kitabı dışlamak. Furkan 30 gösteriyor ki bizzat vahyi gönderen kudretin böyle bir kaygısı vardır. Hazreti Peygamber bu kaygıya karşı ilk ve en etkili tedbir olarak kendi sözlerinin yazılmasını yasaklamıştır. Ve bu kaygısını değişik vesilelerle ifade etmiştir. Bir yerde şöyle diyor. Gün olur, ilim insanları terk eder de onların ilimden hiçbir nasibi kalmaz. Bunun üzerine sahabe şu yolda bir itirazda bulundu. İlim bizi nasıl terk eder ey Tanrı elçisi? Biz Kur'an'ı okuyoruz, okumaya devam edeceğiz. Eşlerimize, çocuklarımıza da okutacağız. Hazreti Peygamber'in cevabı hem geçmişe hem geleceğe yönelik tam bir mucize ihbardır. Yahudi ve Hristiyanların ellerinde Tevrat ve İncil yok muydu? Tirmizi, İlim 5, İbn Mace, Fiten 26, Darimi, Mukaddime 26. Onlar Tevrat ve İncil'i tahrif ve tebdil ile dışladılar. Müslümanlar ise Kur'an'ı tefsir adı altında kısmen tahrif ve tebdil ile ama daha çok dinin Kur'an tarafından denetlenmesini engelleyerek dışladılar. Furkan 30 bu olgunun mucize tespitidir. Tanrısal kitabı dışlamanın o kitabın yerine veya yanına başka yapay kutsal kitaplar, zübür koymak olduğunu bize hem Kur'an haber veriyor, hem peygamber, hem de sahabiler. Evet, hepsi haber veriyor ama o haberlere rağmen ehli kitap marazı galip geliyor ve Kur'an dışlanıyor. Furkan suresi 30. ayeti az önce gördük. Şimdi de dincilik hastalıklarının en yıkıcılarından birini deşifre eden şu ayetleri okuyalım. Fakat onlar işlerini aralarında parçalayıp çeşitli zübürlere, kutsallaştırılmış hizip kitaplarına ayırdılar. Her hizip kendi yanındakiyle sevinip övünmektedir. Artık sen onları bir süreye kadar kendi gafletleri içinde bırak. Sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla güçlendiriyoruz onları da iyiliklerine koşuyoruz? Hayır, farkında olmuyorlar. Mu'minun 53-56. Mişnacılık bir dincilik illetidir. Tanrısal kitabın yerine veya yanına kitabı ortak gibi konulan zübürlere Yahudilikte Mişna denirdi. Mişna söz demektir. Bizdeki hadisin tam karşılığıdır. Bu Mişna sözü, Hazreti Peygamber tarafından Kur'an'ın yerini almak üzere devreye girecek malzeme için kullanılmış ve bunun bir kıyamet alameti olduğu yine Peygamberimiz tarafından bildirilmiştir. Mişna, Arapçası mesnat, dinin tanrısal kaynağının yerine geçirilmek üzere tartışma üstü ilan edilen sözlerle bu sözleri toplayan kitaplara denir. İbranice olan bu kelime, ilkin Yahudi din adamları dinleştirdikleri yorumları içeren metinler için kullanılmış, daha sonra Hristiyan ve İslam literatürüne de girmiştir. İslam açısından baktığımızda içeriği ne olursa olsun, Kur'an dışındaki tartışma üstü ilan edilen tüm kitaplar Mişna cümlesindendir. Temel tevhid ölçüsü şudur. Allah'ın elçisi dışında tartışma üstü kişi, Allah'ın kitabı dışında tartışma üstü kitap kabul eden İslam dininden çıkar. Çünkü böyle bir kabul katıksız şirktir. Kitap başka, tartışma üstü kitap başka. İslam dininde ikincisi sadece Kur'an'dır. Mişna kelimesini Kur'an'daki İslam kitabımda Hazreti Ömer'in Mişnacılıkla ilgili bir sözünü İbn Sa'd 230-844 Tabakatının Leiden baskısından aktarmıştım. Hazreti Ömer, Peygamberimize isnat denilen sözlerin toplanıp imha edilmesini, aksi halde ileriki zamanlarda bu rivayetlerin Kur'an'ın yerini alan Mişnalara dönüştürüleceğini ve sonuçta Kur'an-İslam irtibatının kesilme noktasına geleceğini söylerken, İsrailoğulları gibi Mişnalara sığınmak durumunda kalmamızdan kaygılanıyorum şeklinde konuşmuştu. Sonraki çalışmalarım sırasında mutluluk ve hayretle gördüm ki Mişna, mesnat kelimesini ilk kullanan ve mucize bir biçimde tanımını da veren bizzat İslam peygamberidir. Yüzyılımızın hadis allamesi diye anılan tartışmasız otorite Nasuruddin el-Elbani, ölüm 1999, şaheseri Sisiletül Ehadis'in Es-Sahiha kısmının 6. cildinde, sayfa 774-776, konumuzla ilgili şu ilginç satırlara yer veriyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Kıyametin yaklaştığını gösteren belirtilerden bazıları şunlardır. Şerir ve şirretlerin itibarlı saygın tutulması. Erdemli insanların zelil duruma getirilmesi, sözün çoğalıp çalışmanın azalması, toplumda mişnalar okunup durmasına rağmen kimsenin bunlara karşı çıkmaması. Sahabiler sordular. Mişna, mesnat nedir ey Allah'ın elçisi? Resul cevap verdi. Allah'ın kitabı dışındaki tüm yazılanlar. Elbani bu hadise şu açıklamayı getiriyor. Bu hadis, Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin mucize göstergelerinden biridir. Onun sonraki zamanlara ilişkin söylediklerinin tümü, özellikle Mişnalarla ilgili olanları tamamen gerçekleşmiştir. Mişna, Allah'ın kitabı dışındaki tüm yazılanlardır. Hazreti Peygamber bu sözüyle sonraki devirlerin uyulması farz haline getirilmiş mezhep kitaplarına dikkat çekmiş gibidir. Çünkü bu kitaplar zaman içinde kitleyi Kur'an ve gerçek sünnetten uzaklaştırmıştır. Ne yazık ki bugün de durum aynıdır. Bu kitapları farzlaştıranlar, içinde şeriat fakültelerinden çıkanlar, doktora yapmış kişiler bile vardır. Bunlar tarih boyunca bu mezhep kitaplarını dinleştirdi, halkın bunları izlemesini din emri haline getirdiler. Onların ulema takımının en büyüklerinden biri olan Ebu'l-Hasan el-Kerhi el-Hanefi, ölüm 349-151, ünlü sözünde bakın ne diyor. Mezhep imamlarımızın görüşlerine zıtlık belirten tüm Kur'an ayetleri ya tevil edilir yahut da neshedilmiş, hükümden düşürülmüş sayılır. Hadislerde de durum aynıdır. Bu zihniyete sahip çıkanlar, mezhebi asıl, Kur'an'ı ona uyan ikincil kaynak durumuna getirdiler. İşte bu kuşkusuz ve tartışmasız bir mişnacılıktır. Mişnaların Beni İsrail rivayetlerinden ibaret olduğunu söylemek, hadisin beyanına tamamen aykırıdır. Mişnacılık, kıyamet alametlerinden biridir. Böyle bir alametin Hazreti Peygamber'den önce Yahudilerin yaptığıyla dondurulması mümkün olamaz. Anlaşılan o ki, hesabına göre kutsallaştırdığı birçok kitabı tartışma üstü ilan eden Mişnacı zihniyetin maskesini ilk düşüren Kur'an'ın temsilcisi Hazreti Muhammed'dir. Kur'an ayrıca kendisinin temsil ettiği din birliğinin parçalanmamasını, dinde kaynak olarak öne sürülecek alt kutsal kitapların vücut bulmamasını da emreder. Bu alt kitaplara Kur'an zübür diyor. Peygamberimiz bunları Mişna diye anmış ve Mişnaların ortalığı sarsmasını kıyamet alametlerinden biri olarak göstermiştir. Mişna ile ilgili aynı tespiti Hazreti Ömer hadisleri toplayıp yaktırırken yapmıştır. Aynı mealde bir tespite de İslam fıkhının mimarı olan sahabi İbn Mesud'da rastlıyoruz. İbn Mesud'a insanların evlerinde hadis yazılı sayfalar bulunduğu söylendiğinde o anılan sayfaları getirtip yaktı ve ardından da şöyle dedi. Sizden önceki ümmetler olan Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın kitabını bırakıp da din ulemasının yazmış olduğu kitaplara yöneldikleri için helak oldular. Darimi, Sünen, Mukaddime, Bâb-u men lem yera kitâbetel hadis. 4. Vahyin bir kısmını saklamak. Dinciliğin belirgin niteliklerinden biri olan vahyin işine gelen kısmını açıklayıp işine gelmeyen kısımların üstünü örtmek illeti de ehli kitap kaynaklı bir illettir. Bu illetin öncüleri de ehli kitap ulemasının dincileridir. Bunun bir uzantısı olarak bu illetin Müslüman dünyadaki temsilcileri de Müslümanların dinci din ulemasıdır. Kur'an bu illetin esasını şöyle ifadeye koymaktadır. Ey ehli kitap! Resulümüz size geldi. Kitaptan saklamış olduklarınızın çoğunu size ayan beyan açıklıyor. Çoğunu da dokunmadan bırakıyor. Şu bir gerçek ki size Allah'tan bir ışık ve apaçık bir kitap gelmiştir. Maide 15. 5. Uydurmacılık. Ehli kitabın özellikle Yahudilerin ilahi kitabı dışlamak için başvurdukları yollardan biri de vahiy adına uydurmacılıktır. Kur'an bu namert yalancılığı şöyle tanıtıyor. Onlardan bir zümre vardır. Aslında kitaptan olmayan bir şeyi siz kitaptan sanasınız diye dillerini kitapla eğip bükerler. O Allah katında olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Bilip durdukları halde Allah hakkında yalan söylerler. Ali İmran 78. Din adına uydurmaların Yahudi geleneğindeki sözlü olanlarına Mişna, fiil ve eylem olan uydurmalara Gemara denmiştir. Yahudileştirilen Musa İslamı yani yaratıcının gönderdiği din, Musa'ya vahyedilen kitabın yani Tevrat'ın elinden alınmış Mişnalardan oluşan Talmud'a teslim edilmiştir. İslam ümmeti Talmud'un yerine binlerce uydurma sözden oluşan hadis külliyatını koymuş bulunuyor. Mişna daha çok Yahudi din ulemasının ilk el yorumları, Gemara ise bu yorumlara getirilen ikinci, üçüncü el yorumların genel adıdır. Müslüman dünyada bunların birincisi hadis, ikincisi eser veya sünnet olarak kurumsallaştırılmıştır. Hazreti Ömer, Mişnacılıktan kaygısının bir icabı olarak kendi zamanına kadar derlenip toplanmış hadis patentli sözlerin tümünü toplatıp yaktırmıştır. Yaktırmıştır ama onun zamanında yüzlerle ifade edilen bu sözler, onun ölümünden sonra on binlerle ifade edilecek şekilde çoğaltılıp İslam'ı bir Mişnalar dinine dönüştürmüştür. Yahudi uydurmacılığını Müslümanlar kendi dinlerinde yaptılar. Hadis uydurmacılığı bunun en tipik örneğidir. Allah'ın koyduğu haramlarla yetinmeyip uydurma hadislerle yeni haramlar ihdas ettiler. Allah tarafından konmuş kitaplarının, Kur'an'ın tahrif edildiği sonucunu doğuracak yalan rivayetleri en güvenilir kitaplarını aldılar. Hazreti Peygamber vahyin yazılmasında o kadar titiz davranıyordu ki, vahyin arasına isterse kendisinin olsun bir tek kuğu sözü girmemesi için benden Kur'an dışında bir şey yazmayın, kim benden Kur'an dışında bir şey yazarsa imha etsin emrini veriyordu. Müslim Züht 72, Tirmizi İlim 11, Darimi Sünen Mukaddime 42, İbn Hanbel Müsned 312, 21, 39. Bu emrin sadece vahiy katiplerince tutulması yeterli olduğu halde İsrailoğullarının kitaplarını nasıl tahrif ettiğini iyi bilen Hazreti Peygamber, söz konusu yazma yasağını vahiy katipleriyle sınırlı tutmayıp genele teşmil ediyordu. Hazreti Peygamber'in kesin emirle benden bir şey yazmayın, benden Kur'an dışında bir şey yazan onu hemen imha etsin buyurması, sahabenin yazmak için izin istediklerinde bu istediği defalarca reddetmesi hep bu ümmetin kitabı tahrif ederek Yahudileştireceği korkusu yüzündendir. Yüce Allah, Yusuf Suresi 111'de Kur'an'ın uydurma olmaktan münezzeh bulunduğunu şöyle açıklıyor. Bu Kur'an uydurma bir hadis değildir. Mustafa İslamoğlu, Yahudileşme Temayülü 186, 208, 209. Gerçek şu ki, hadisi Kur'an'ın şaşmaz mihengine vurmamakta ısrarla direnen bazı selefi akımların, günümüz Arap dünyasında geldikleri nokta oldukça vahimdir. Toplumu ve çağı anlamak yerine dışlamayı tercih eden bu kesimler, çoğu zaman hadisi sünnetin ruhuna karşı kullanma çelişkisine düştüklerinin farkında dahi olamıyorlar. Mustafa İslamoğlu, adı geçen eser 332. 6. Dinde gulüv, aşırılık haddi aşmak. Ehli kitabın dini dinciliğe tebliğ eden sapmalarından biri de bir anlamı da aşırı dincilik olan gulüvdür. Kur'an buna dikkat çekerken gulüvün lanetlenen bir sapma olarak nelere yol açtığını da gösterir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin. Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin. Nisa 171. De ki, ey ehli kitap! Dininizde azgınlık edip hak dışına çıkarak aşırılığa gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoğunu saptırmış ve yolun denge noktasından uzağa düşmüş bir topluluğun keyiflerine uymayın. İsrailoğullarının küfre sapanları Meryem'in oğlu İsa'nın ve Davud'un diliyle lanetlendiler. Bu böyledir çünkü onlar isyan ettiler ve onlar Hakk'a karşı çıkıyorlardı. Maide 77. Dinde gulüv, Allah'tan çok Allahçılık ve dincilik yapmaya kalkmak türünden bir marazi psikolojidir ve bütün dinlere musallat olmuş temel belalardan biridir. Dinleri nefret unsuruna dönüştürerek dinsizliği besleyen olumsuzlukların başında da gulüv gelmektedir. Gulüv, dinciliğin bir boyutu olmakla kalmaz, bizatihi kendisi dincilik anlamına gelir. Hazreti Peygamber'in hayatı, dinde gulüvün insan hayatından kovulması için verilmiş mücadelelerle doludur. 7. Dinde fırkacılık ve ihtilaf. Ehli kitap dinciliğinin sonraki zamanların din hayatını berbat edip tevhidi şirke bulaştıran sapıklıklarından biri de din içinde yaratılan fırkacılık ve ihtilaflardır. Bunların İslam camiasını da perişan etmemesi için uyarılar yapan Kur'an, fırka ve ihtilaf köklerinden sözcükler kullanarak emirler vermektedir. Kendilerine açık seçik kanıtlar geldikten sonra fırkalara bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Böyle olanlar için çok büyük bir azap vardır. Ali İmran 105. Kur'an böyle buyurmuştur ama fırkacılık ve ihtilafı bir tür azık yapmış dincilik bunun tam tersine dinleştirmiştir. Saptırmasını Kur'an'a dayandırması mümkün olmadığından her zamanki tezgahını işleterek hadis uydurma yoluna gitmiştir. Kur'an'ın verdiği emri az önce gördük. Şimdi hadis adı altındaki uydurma ile bu ayetin nasıl tepe taklak edilmek istendiğini görelim. Peygamberimiz güya şöyle buyurmuş. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. İhtilafa rahmet demek, her şeyden önce aklın apaçık ilkelerine aykırıdır. Aklı, komutan mevkiine oturtmuş bir dinin aklın apaçıklık ilkelerine aykırı söz söylemesi mümkün görülmez. İhtilaf rahmet değildir. İhtilafı rahmet gibi lanse eden söz, Kur'an'a göre peygambere iftiradır. İhtilaf rahmet ise, Kur'an sürçülisan mı ediyor? Elbette ki hayır. Kur'an, bizi Yahudileşmenin en yıkıcı unsurları arasında gördüğü tefrika ve ihtilaftan uzaklaştırmak istiyor. Dincilik, bir yandan ihtilafı rahmet diye yutturmaya kalkarken, öte yandan içtihat kapısı kapanmıştır diyerek bırakın ihtilafı, ilmi faaliyet ve yorumu da din dışı ilan etmiştir. İhtilaf rahmet ise içtihat kapısı nasıl kapanıyor? Yoksa tartışmanın dinciliğin işine yarayanı rahmet de mi? Dinin ve dindarın işine yarayan mı zahmet ve müsibet oluyor? İşte dinciliğin dayattığı çıkar hesaplarına uydurulmuş akıl dışı din böyle bir şeydir. Öyle bir şey ki ondan Allah da şikayetçidir, insanlar da, tarih de. Ondan şikayetçi olmayan tek varlık dincidir. 8. Dini sevgiden soyutlamak. Kur'an, ehli kitabın dini sevgiden soyutladığını Müslümanlara uyarılar yöneltirken dolaylı ifadelerle verilmektedir. Siz öyle kişilersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz ve kitabın tümüne inanırsınız. Onlar ise sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Baş başa kaldıklarında ise size öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki onlara, öfkenizle geberin. Allah, göğüslerin içindekini çok iyi bilmektedir. Size bir iyilik dokunsa bu onları rahatsız eder. Size bir kötülük dokunsa bununla sevinir, ferahlarlar. Eğer sabreder, sakınır, korunursanız, onların tuzakları size hiçbir şekilde zarar veremez. Ali İmran 119-120. 9. Eski toplumların sapıklıklarına uymak. Ehli kitabı dinde aşırılıktan yani dincilikten sakındıran ayet, bu zümrenin dinciliğinde eski ümmetlerin sapıklıklarını aynen tekrar etmenin de yer aldığını bildiriyor. Ey ehli kitap! Dininizde azgınlık edip hak dışına çıkarak aşırılığa gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoğunu saptırmış ve yolun denge noktasından uzağa düşmüş bir topluluğun keyiflerine uymayın. İsrailoğullarının küfre sapanları, Meryem'in oğlu İsa'nın ve Davud'un diliyle lanetlendiler. Bu böyledir çünkü onlar isyan ettiler ve onlar Hakk'a karşı çıkıyorlardı. Maide 77. 10. Hakk'a saygısızlık. Hakk'a saygısızlık, imansızlıktan çok daha kötüdür. Çünkü imansızlık insan dışı değildir. Herkesin imanı kendisi için imanlı olmanın göstergesidir. Hakk'a saygısızlık ise saçmalıktır. Akıl ve ilim dışılıktır. Hak öyle bir ortak kavramdır ki filan veya falan imana sahip olmayanların hatta hiçbir imana sahip olmayanların da saygı duymasını gerektirir. Hakk'a saygıyı imanla karıştırmamak bir insanlık borcu olduğu gibi imanı Hakk'a saygısızlığın gerekçesi yapmamak da insanlık borcudur. Sizin imanınıza sahip olmayanlara saygı duymak zorundasınız ama Hakk'a saygısı olmayanlara saygı duymak zorunda değilsiniz. Sizin imanınıza sahip olup da Hakk'a saygısı olmayanlara saygı duymaya da mecbur değilsiniz. Ehli kitap, Kur'an'ın önerdiği imana karşı tavırları yanında bir de Hakk'a saygısızlıkla itham edilmekte. Kur'an, imana teslim olmamak, ehli kitap için bir davet konusu iken Hakk'a saygısızlık bir itham konusu yapılmıştır. Mesela Hz. Muhammed'e inanmayan ehli kitap bunu mertçe söylemek yerine Muhammed'in önemli biri olmadığını, onu hiç de tanımadıklarını söyleyerek yapay gerekçeler icat etme yoluna gittikleri için Hakk'a saygısızlıkla itham edilerek kınanmaktadır. Kınanmaları Muhammed'e iman etmemelerine değil de Muhammed'i tanımadıkları yolunda bir yalana tevessül etmelerine dayandırılmıştır. Şöyle deniyor, kendilerine kitap verdiklerimiz, onu öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Bununla birlikte içlerinden bir zümre bilip durdukları halde gerçeği gizliyorlar. Bakara 146. Gerçek diye öne çıkarılanın gerçek olmadığını söyleyerek ona karşı çıkmak insanlık dışı değildir. Mesela bir adamın filan veya falan meseledeki delillerinin yanlış olduğunu veya delillerinin doğru ama o delilleri değerlendirmesinin, istidlalin yanlış olduğunu söyleyerek karşı çıkarsanız bu insanlık dışı olmaz. Sizin söyledikleriniz isabetsiz olsa da iddianız insanlık dışı olmaz. Bir adamın delilleri doğru ama istidlalleri doğru değil diyorsanız bunu ispat edersiniz. Delilleri doğrudur, istidlallerinin yanlışlığına gelince onu da ispatlayamıyorum ama bu adama karşıyım derseniz bu insanlık dışı olur. Dincilik, ehli kitap döneminden beri karşı çıktığı insanların ne delillerinin yanlışlığını gösterebilmiştir ne de istidlallerinin. Bunun yaptığı karşı çıkışın aforoza dayandırmak olmuştur. Dincilik, onu bunu dinsizlikle, imansızlıkla itham ederek susturma yoluna gider. Kur'an, ehli kitabın bu ihlas getirmez illete tutulduklarını şüphe yine ile insanlığa duyuruyor. Ey ehli kitap! Gerçeğe tanık olup durduğunuz halde Allah'ın ayetleri neden inkar ediyorsunuz? Allah'ın ayetlerine neden nankörlük ediyorsunuz? Ey ehli kitap, neden hakkı batılla kirletiyorsunuz ve bilip durduğunuz halde gerçeği gizliyorsunuz? Âl-i İmran 70-71. 11. Kıskançlık. Ehli kitaptan birçoğu benliklerindeki kıskançlık yüzünden sizi imanınızdan sonra kafirler haline bir döndürebilseler diye yürekten istedi. Hem de gerçek kendilerine ayan beyan olduktan sonra. Allah buyruğunu getirinceye değin affedin. Hoş görün, Allah her şeye gücü yetendir. Bakara 109. Ehli kitaptaki kıskançlık illetinin hakkı ve aydınlığı nasıl tepeleme bahanesi yapıldığına şu beyinlerle dikkat çekilmektedir. Görmedin mi şu kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanları? Cipte, septe, ilahlaştırılmış Yahudi kodamanlarına, tağuta, putlaştırılmış Hristiyan kodamanlarına inanıyorlar. Küfre batmışlar için bunlar Müslümanlardan daha doğru yoldadır diyorlar. İşte bunlardır Allah'ın kendilerine lanet ettiği. Allah'ın lanetlediği kişi için bir yardımcı asla bulamazsın. Yoksa mülkten, yönetimden bir nasipleri mi var? Eğer öyle olsa insanlara bir çekirdek bile vermezler. Yoksa insanları Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimet yüzünden kıskanıyorlar mı? Evet, biz İbrahim ailesine de kitabı ve hikmeti vermiş, onlara çok büyük bir mülk de lütfetmişti. Onlardan bir kısmı ona inanmıştır, bir kısmı da ondan alıkoymaktadır. Böylesine çılgın alevli cehennem yeter. Nisa 51-55. 12. Doymazlık ve kalp katılığı. İnananlar için hala vakti gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikri, Kur'an'ı ve haktan inen için ürpersin de daha önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmiş de kalpleri kas katı kesilmiş kimseler gibi olmasınlar. Onların çoğu yoldan çıkmıştır. Hadid 16. Ehli kitap dinciliğinin kaynak kurumu olan Yahudi dinciliği, dini millileştirmek suretiyle bir ırk dini yaratarak rahmet kurumunu kalp katılığı ve merhametsizlik kurumuna dönüştürmüştü. Bu uğurda sayısız zulüm ve sadizm sergilenmiştir. Kilise dinciliğine gelince, kilise babaları tanrılığı sözde Allah'a, fiilen kendilerine mal ettikleri için insanları Allah'a götürmek tabelası altında Allah'tan uzaklaştırdılar. Yapılanın esası, Engizisyon zorbalığının din şemsiyesi altında yaşatılmasıdır. Engizisyon babaları, namı diğer kilise dincileri, Tanrı'ya fatura ettikleri tavırlarıyla insan hayatını cehenneme çevirmiş, insanı Allah'tan uzaklaştırmışlardır. Din meselesinin en hayati kayma noktası buradadır. Kilise babalarının, özellikle Engizisyon zebanesi rolündeki papazların bu kayma noktasındaki çıkarlarını korumak için dindarlara yaptıkları zulümler, tarihin eşi menendi görülmemiş sadizm tablolarına vücut vermiştir. İnsan vicdan ve yüreği bu dehşet tablolarının izahını asırlardır yapamamakta, hatırladıkça kahırlanmaktadır. 13. Türbeleri mabetleştirmek. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber ölümüne yakın günlerde şöyle buyurmuştur. Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin mezarlarını mabet edindiler. Ve Ayşe şöyle devam ediyor. Bu uyarı olmasaydı Hazreti Peygamber'in kabrini dikkat çekecek bir kıvamda yapacaklardı. Ama ben böyle bir kabrin mabet edileceğinden korktum. Buhari, Cenayiz 62, Müslim, Mesacit 19. Kabirleri mabetleştirmek çok eski bir dincilik sapıklığıdır ve ne yazık ki en görkemli uygulamalarına İslam tarihinde özellikle tarikatlar sonrasında ulaşmıştır. Bugünkü İslam dünyasında özellikle Türkiye'de bu illete bulaştırılmamış tek cami, bu illete alet edilmemiş tek din büyüğü neredeyse kalmamıştır. Bu konunun Anadolu'ya özgü ayrıntılarını Türkiye'de Dincilik adlı eserimizde vermiş bulunuyoruz. 14. Üstün kavim ve seçkinlik iddiası. Yahudiler ve Hristiyanlar kendilerini Allah'ın seçkinleri, sevgilileri, hatta oğulları gören bir dinciliğin mimarları oldular. Bu iddiaları bugün de sürüp gitmektedir. Kur'an bu illeti açık ifadelerle tanıtmaktadır. Yahudiler ve Hristiyanlar dedi ki, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. De ki, o halde niçin size günahlarınız yüzünden azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından birer insansınız. Dilediğini dileyeni affeder o. Dilediğine, dileyene azap eder. Hem göklerin, hem yerin, hem de bu ikisi arasındakilerin mülkü, yönetimi Allah'ındır. Dönüş de O'nadır. Maide 18. Dikkat edilirse, ehli kitabın seçkinlik fikrine karşı Kur'an, dine, bölge veya ırka değil, yaratılışa atıf yapmaktadır. Yani Kur'an, eşitliğin temelini ezeli bir zemine, Louis Garden'in güzel ifadesiyle metahistorik, tarih öncesi bir zemine oturtmaktadır. Dinciliğin en zehirli sapıklıklarından biri olan ve eşitliğin bu ezeli zeminini tahrip eden üstünlük ve seçkinlik iddiası, bütün dinciliklerde bir biçimde vardır. Emevi dinciliği bunu Arap ırkının üstünlüğü anlamında işletmiştir. Tarikat dinciliğinde bunun yerini ehli batın, seçkin kullar gibi ünvanlar alır. Ayrıntılar Türkiye'de dincilik kitabımızda verilmiştir. 15. Kendilerine tam teslim olmayanları hiçbir biçimde dost ve yakın görmemek. Yahudi ve Hristiyan güç odakları, dinin evrensel ilkelerine, adalet ve hakkaniyet kurallarına uyanları değil, kendi siyasal kabullerine uyanları dost ve yakın görmekteler. Bu, bir dincilik illetidir ve bütün dincilerde vardır. Onun dininden, imanından, hatta mezhebinden olmanız, onun sizden razı olması için yeterli değildir. Onun çıkarlarına, özel hesaplarına uymak zorundasınız, aksi halde aforoz edilirsiniz. Sen onların öz milletlerine uymadıkça, Yahudiler de, Hristiyanlar da senden asla hoşnut olmaz. De ki, Allah'ın kılavuzluğu, erdirici kılavuzluğun ta kendisidir. İlimden sana ulaşan nasipten sonra bunların boş ve eğreti arzularına uyarsan, Allah katından ne bir dostun, destekçin olur ne de bir yardımcın. Bakara 120. 16. ayrımın sonu, sayfa 273.